Antropoloji.
Ünite 8. Akrabalık ve toplumsal cinsiyet.
Evlenme ve bu yolla aile ve akrabalık ağları kurma tüm insan topluluklarında rastlanan bir durumdur. Dolayısıyla evlilik ve akrabalık evrenseldir. Ancak evlilik ve akrabalık sistemleri aynı zamanda büyük bir kültürel çeşitlilik gösterir. Modernleşmeye, birlikte ise evliliğe onay veren ve evlilikle ilgili konulan düzenlenen bir otorite olarak devlet ön plana çıkar.
Amaçlarımız.
Bu üniteyi tamamladıktan sonra
en temel toplumsal kurumlardan biri olan evlilik ne tür bir işlev görür ve kültürlere göre farklılık gösterir mi?
Akrabalık sistemleri toplumsal olarak ne tür bir işlev görür ve kültürlere göre farklılık gösterir mi?
Kadın ve erkeklerin rol ve statülerini, davranış ve tutumlarının belirleyen biyolojik cinsiyetin ötesinde kültürel olarak yapılandırılmış bir toplumsal cinsiyet var mıdır sorularına yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
Örnek olay.
Benim çalışmam boyunca kaldığım hanenin reisinin karısıyla arasında 10 yaştan fazla fark vardı. Kadın erkekten yaşlıydı. Evlilikleri bir levirate yani ölen ağabeyin karısıyla evlenmeydi. Bu evliliği nedenlerinin başında ev sahibinin ağabeyinin askerde ölmesi ve ikinci karısının çok genç çocuksuz dul kalması geliyordu. Diğer nedenler kadının ikinci kadın ve kaçırılarak evlenmiş olması, güzelliği, aşiretin saygın bir ailesine mensup olması ve nüfuslu erkek akrabaları olmasıydı. Ev sahibim karısıyla evlenmek için 10 sene beklemiş ve ergen olunca evlenmişti. Şimdi kendisi 40 yaşlarında, karısı ise 60'larına yakındı. Karısını yola getirmek ve gözünü korkutmak için kullandığı en sık tehdit ikinci kez evlenmekti. Ama karısının da ona dolaylı da olsa mesajı ikinci kadın getirirsen görürsündü. Erkek evde kontrolü sürdürme ve huzuru muhafaza etme zorunda olduğundan bu ciddi bir tehditti.
Kaynak Yalçın Hekman 1990. Aşiretli kadın, göçer ve yarı göçer toplumlarda yeniden üretim ve cinsiyet rolleri. Tekeli Ş. Der. Kadın bakış açısından 1980'ler Türkiye'sinde kadın. İstanbul İletişim Yayınları. Sayfa 264.
Anahtar kavramlar.
Evlilik.
Aile.
Akrabalık.
Soy.
Hane.
Cinsiyet.
Toplumsal cinsiyet.
Ensest tabusu.
İçindekiler.
Giriş.
Evlilik ve aile.
Akrabalık ve soy.
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet.
Giriş.
Bütün bu insan toplulukları, soylarının devamı için birbirinden farklı olabilen evlilik sistemleri ve bunlara bağlı akrabalık ağları oluşturmuşlardır. Evlilik en basit tanımıyla ergenlik dönemine girmiş, yani üreme yeteneği olan erkek ve kadınların üremek yani çocuk sahibi olmak, çocukların yetişmesini sağlamak ve iktisadi ve toplumsal olarak yeni bir bütünlük oluşturmak için içinde yaşadıkları toplumca tanınmış ve onay verilmiş birliğidir. Kimi toplumlarda evlilik ilişkisi, ergenlik çağına girmemiş bireylerin ilerideki birliği için verilmiş sözler biçiminde de başlayabilir. Bütün toplumlar farklı tarihleri içinde farklı evlilik biçimleri geliştirmişlerdir.
Ancak bu durum evliliğin evrenselliğini ortadan kaldırmaz. Akrabalık ise soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler ağı olarak tanımlanabilir ve bu ilişkiler bütün toplumlarda evrensel bir önem taşımaktadır. Akrabalık, insan türünün icat ettiği ilk toplumsal ve kültürel otorite kaynağı olarak da tanımlanabilir. Çünkü bütün insan toplumları herhangi bir akrabalık sisteminin varlığını, meşruluğunu ve değişen ölçülerdeki yaptırımcı gücünü, otoritesini kabul eder.
Bu evrensellik belirli bir ölçüye kadar biyolojik zorunlulukların bir sonucudur. Çünkü soyun devamını sağlayacak olan insan yavrusu, kendi ihtiyaçlarını karşılamak bakımından uzunca bir süre belirli yeteneklerinin gelişmesini beklemek durumundadır. Ve bu süreçte çaresiz ve başkalarına bağımlı yaşamak durumundadır. Her ne kadar akrabalık sistemlerinin biyolojik bir temeli olsa da, her toplumun kendi kültür tarihi içinde insanların akrabalığı tanımlama biçimleri ve bu sistem aracılığıyla toplumsal, kültürel ve iktisadi sorunları çözme tarzları onun kültürel bir boyut kazanmasına, kültürel anlamlarla yüklenmesine ve belirli norm, kural ve değerlerle bezenmesine neden olmuştur. Evlilik ve akrabalık evrenseldir ama farklı toplumlarda evlilik ve akrabalık biçimleri farklı olacak. Onlara yüklenen anlamlar, ilişkili adlandırmalar, tanımlama ve sınıflandırmalar farklılık arz edecektir. Böylece evlilik ve akrabalık üzerinden bir kültürel çeşitlik ortaya çıkmaktadır.
Cinsiyet de böyledir. İnsan türü diğer canlılarda olduğu gibi iki farklı cinsiyetle temsil edilir. Bu biyolojik bir evrensel gerçekliktir. Cinsiyet biyolojik olduğu halde insan toplumları cinsiyetlere kültürel anlamlar yüklemiş, onlardan beklenen toplumsal, kültürel ve iktisadi roller kültür içinde belirlenmiştir. O nedenle antropoloji cinsiyete bakarken onda biyolojik değil toplumsal bir yan görür. Bu yüzden kullandığımız kavram toplumsal cinsiyet kavramıdır. Her toplum kendi kültürü içinde cinsiyetlerin anlam ve rollerini onların biyolojik biçimlenmelerinden bağımsız olarak inşa etmiştir.
Evlilik ve aile.
İnsana yakın türler de dahil olmak üzere hayvanların büyük bir bölümünde rastlantısal cinsellik ve üreme davranışı egemendir. Ancak insan toplumları, kadınla erkek arasındaki ilişkileri, rastlantısal cinsellik ve besin değişiminin ötesinde bir kurallar, normlar ve değerler sistemine bağlamıştır. Toplumlarda bu ilişkileri düzenleyen kuruma evlilik adı verilir. Evlilik, başta soyun devamını sağlamak ve diğer temel cinsel ve iktisadi ihtiyaçları gidermek için erkek ile kadın arasında toplumun onayladığı bir birlik olarak tanımlanabilir.
Evlilik ve uyarlanma.
Evliliğin kurumsallaşmasına dayanarak teşvik eden asıl etken, insan yavrusunun uzun süreli bağımlılığıdır. İnsan yavrusu doğduğu andan itibaren 3-4 yıl boyunca tam gün bakıma ihtiyaç duyar ve 6 yaşına gelene, çocukluktan çıkana dek annenin ona göz kulak olması gerekir. Bakıma muhtaç duyulan dönem, insan için primat türleri içinde en uzun süreyi kapsar. Bu durum özellikle küçük ölçekli avcı toplayıcı ve tarımcı toplumlarda yavrunun bakımını üstlenen kadını geçim etkinliğinden uzak tuttuğu için o da geçim için başkalarına bağlı durumdadır. Çocuğun ve bakıcısının geçimini güvence altına almanın en yaygın, kültürel olarak tanınmış ve güvenli yolu evliliktir. Pek çok kültürde akraba olarak tanımlanmış, başka bazı kişiler zaman zaman bu süreç içinde rol alsalar da evli çiftin rolünü tümüyle üstlenen bir akrabalık sistemine pek rastlanmaz.
Evliliğin ikinci önemli işlevi cinsel rekabet sorununu gidermesidir. Diğer türlerin aksine insan erkeğinin ve dişisinin cinsel faaliyete sürekli açık olması, topluluk içinde yıkıcı ve topluluğu çözücü bir rekabete yol açabilir. Dolayısıyla evlilik yoluyla kimin kimle cinsel ilişki kurma izninin olduğu tanınmış olduğundan bu rekabetin önüne geçilir ve sürekli talep edilebilen cinsel ilişkilere bir istikrar kazandırılmış olur.
Evliliğin üçüncü işlevi iktisadidir. Evlilik yoluyla kurulan birlik cinsel iş bölümünü ve cinslerin birbirinin emeğinin ürününden yararlanmasını düzenler. Böylelikle evlilik yoluyla iktisadi bir birim olan hane ortaya çıkmış olur. İnsanın toplumsal ve kültürel biçimlenmesine ön ayak olan avcı toplayıcı hayat, bu iktisadi ilişkinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Avcı toplayıcılar da zamanının büyük bölümünü çocuk bakımına ayırmak zorunda olan kadın, genellikle toplayıcılığa ve küçük hayvanların yakalanmasına, erkek ise bu yükümlülüğü olmadığı için daha fazla hareketlilik ve daha uzun zaman topluluktan ayrılmayı gerektiren avcılığa yani geçim etkinliğine yönelmiştir.
Bu yorum erkeğin kadın üzerindeki tahakkümünü ve üstünlüğünü meşrulaştıran ideolojik bir yorum olarak algılanabilir. Ancak bu çıkarım sadece kadınla yavrusu arasındaki uzun süreli bağımlılık ilişkisinden türemektedir. Yoksa bugünün modern koşullarında bakım işlevini yerine getiren pek çok kurumun ortaya çıkmasıyla birlikte kadınla yavrusu arasındaki bağımlılık ilişkisinin büyük ölçüde gevşediği, bununla bağıntılı geleneksel ilişki biçimlerinin törpülenmeye başladığı ve kadının buna bağlı olarak toplumsal ve iktisadi anlamda özgürleştiği söylenebilir.
Sonuçta evlilikte vücut bulan bu bağımlılık ilişkisi bir tür uyarlanma zorunluluğudur. Toplum karmaşıklaştıkça ve modernleştikçe bir uyarlanma stratejisi olarak evliliğin rolü azalmakta ve evlilik gittikçe kişisel bir tercihin konusu haline gelmektedir. Küçük ölçekli toplumlarda eş arayanlar ve eşi ölmüş dullar dışında o kültürün yetişkin saydığı bireylerin tümünün evli olması olağandır. Çünkü bu tür toplumlarda evlilik aynı zamanda bir toplumsal statü sağlar.
Söz gelimi Brezilya Amazonlarında yaşayan mundurucularda bekarlara ve evlenme yaşı geçtiği halde evlenmemiş olanlara toplumsal bir rol tanınmaz. Buna karşılık modern kentli toplumlarda toplumsal rolü kazandıran şey evlilik kurumu değil, kişilerin uzmanlaşma ve tabakalaşma yoluyla toplumda işgal ettikleri mevkilerdir. Burada evliliğin küçük ölçekli toplumlarda karşılık geldiği temel işlevlerden bazılarını yitirdiği söylenebilir.
Evlilik yoluyla oluşan toplumsal ağlar ve mübadele ilişkileri.
Kadınla erkeğin evlilik bağı bu iki bireyin ötesinde daha geniş bir akrabalık ve arkadaşlık çevresi yaratır. Bu yeni toplumsal ağlar yoluyla çift yeni iktisadi olanaklara, yeni dayanışma ilişkilerine ve siyasal bağlantılara açılabilir. Tüm toplumlarda evlilik yoluyla oluşturulan bağlar farklı amaçlara yarayabilmektedir. Bu yolla iş bulmak, yeni statüler edinmek, yeni barınma olanakları sağlamak ya da borç para bulmak kolaylaşabilir. Himayecilik ya da kayırmacılık yani klientalizm adı verilen ilişkiler de bu bağlamda kazanılır. Bizim toplumumuzda dayısını bulmak, dayısı olmak gibi deyimler bu ilişkiyi ima eder.
Dayıcılık, nepotizm de denilen bu eğilimde kişilerin yeterli ya da yetenekli olup olmadıklarına bakılmaksızın yakınları tarafından kayrılması söz konusudur. Akrabalık terimleri de bu ilişkiyi akla getirecek göndermeler içerir. Örneğin insanın eşinin annesi ve babası, onun da annesi babası haline gelir. Böylelikle eş, kendi anne ve babasından beklediği himaye ve dayanışmayı eşinin anne ve babasından da bekleyebilir hale gelir.
Evlilik aynı zamanda bir mübadele ilişkisinin de kurulmasını sağlar. Evlenen taraflar, evlilik yoluyla karşılıklı hak ve ayrıcalıklar yaratan bir kaynak ve kişi mübadelesine girerler. Çeyiz, drahoma, nişanlılık harmanları, başlık parası bu mübadele ilişkisinin iktisadi araçlarıdır. Ayrıca berder ve karşılıklı yeğen evlilikleri gibi takasa dayalı evlilik biçimleri de bu mübadeleyi sağlar. Evliliğin bir mübadele ilişkisi olduğu tezi Levi Strauss'a ait.
Levi Strauss, küçük ölçekli toplumlar üzerinde yaptığı araştırmalarda evliliğin gruplar arasında bir kadın tabakası olduğunu bulgulamıştır. Levi Strauss'un tespitlerine göre grupların başka hangi grup ya da gruplarla evlilik ilişkisi kurabileceğini ya da kuramayacağını belirleyen basit sistemler ve kimlerle evlenebileceğini belirleyen ama evlenilmeyecek kişileri tespit etmeyen karmaşık sistemler vardır. Ayrıca yine aynı araştırmacıya göre belirli bir grubun belirli bir başka gruba kız alıp verdiği doğrudan simetrik takas sistemleri ve kadınların sadece belirli bir yöne doğru takas edildiği dolaylı asimetrik takas sistemleri vardır.
Doğrudan takasta A ile B grubu karşılıklı olarak birbirinden kız alıp verir. Eğer takas aynı kuşak içinde gerçekleşiyorsa buna dolayımsız doğrudan takas ya da kız kardeş takası adı verilmektedir. Karşılıklı kuşakları aşan bir süre içinde kuşaklar arasında söz konusuysa bu da gecikmeli doğrudan takas adını alır. Berder ve paralel ve çapraz yeğen evlilikleri birer dolayımsız doğrudan takas biçimidir. Dolaylı ya da asimetrik takasta ise karşılıklılık değil, ortak gruplar söz konusudur. A grubu B'ye, B grubu C'ye, C ise A'ya kız verir. Güneydoğu Asya toplumlarında örneğin bataklarda görülen evlilik ittifakı kültürü adı verilen biçimde bu tür evlilik ilişkileri görülür. Burada eş verenler eş alanlardan daha üstün sayılır. Evlilikler sırasında gerçekleşen armağan değiş tokuşları ittifakları güçlendirir ve yayar.
İç ve dış evlilik biçimleri.
İç evlilik yani endogami kişinin kendi grubu içinden, dış evlilik yani egzogami ise dışarıdan evlenmesidir. İç evlilik grup içinden evlilik olduğu için grubu dışarıya kapalı tutar ve mülk, servet, kaynak ve soy dağılımını önler. Paralel ve çapraz kuzen evlilikleri birer iç evlilik türüdür. İç evlilik grubun kimliğini korumanın sıkı bir yoludur. Böylelikle diğer gruplarla kurulan bizlik, ötekilik ilişkisi de süreklilik ve kararlılık kazanır.
Dış evlilik ise iç evliliğin getirdiği tecrit durumunu ortadan kaldıran, grupları evlilik yoluyla birbirine bağlayan, başka bir deyişle onları akraba yapan evlilik biçimidir. Toplumlar karmaşıklaştıkça ve genişledikçe akrabalık çevriminin ötesine geçen evlilik eğilimleri artar. Ancak öte yandan dış evlilikler yoluyla kimliklerini yitireceklerini düşünen etnik ve dinsel gruplar, kimi zaman da cemaatler grup içinde evlenmeyi teşvik etmeyi sürdürürler.
Ancak karmaşık toplumsal hareketliliği yüksek modern toplumlarda bile evliliği kişilerin mensup oldukları toplumsal tabakayla sınırlayan bir toplumsal mecra ve toplumsal teşvik söz konusudur. Böylelikle her tabakanın değerleri, birliği ve kimliği, hatta bazı dilsel özellikleri korunmuş olur. Bu da bir tür iç evlilik biçimi olarak kabul edilebilir. Bu yolla iç evlilik, akrabalık sisteminin sınırları dışına çıkarak toplumsal tabakalar içi evlilik biçimine dönüşür. Davul dengi dengini vurur ya da kızı tek başına bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya sav sözleri aynı toplumsal tabaka içinden evlenmenin mübah ve uygun göründüğünü gösteren, aksininse toplumca hoş karşılanmayacağını vurgulayan halk bilimsel referanslardır. Bu türden evliliklerde katmanların birlik ve kimliği, her bir katmanın kendi değer, ilgi alanı, zenginlik, ölçü ve biçimleri, hatta kimi zaman dinsel özellikleri korunmaktadır.
Sıra sizde 1. Pek çok toplumda bireyin ait olduğu etnik veya dini grubun dışından biriyle evlenmesi yasaktır veya toplumsal olarak kabul görmez. Bunun nedeni ne olabilir tartışınız.
Evlilik ve akrabalık yoluyla aileler arası akrabalık ilişkileri kurulur. Bu ilişkiler ekonomik ve kültürel bakımdan bir alışveriş ve dayanışma ağı anlamına gelir. Farklı bir etnik veya dini grupla karmaşık akrabalık ilişkilerine girmek, her iki taraf için de pek çok zorlukla karşılaşmak anlamına gelebilir. Bunun nedeni grupların farklı normları, adetleri, değerleri, hatta dilleri olmasıdır. Bütün bunlar aynı zamanda bir etnik veya dini grubun kimliğini de oluşturur. Dolayısıyla grup kimliğinin korunabilmesi ve devam ettirebilmesi için aynı grup içerisinden iç evlilik teşvik edilirken bunun tersinin engellenmesi eğilimi vardır.
Tekli ve çoklu evlilik biçimleri.
Kültürler kişilerin kimlerle evlenip evlenmeyeceğini belirlediği gibi kişinin kaç eşle evlenebileceğini de saptarlar. Belirli bir zaman diliminde tek bir erkeğin ancak tek bir kadınla ya da tersi evlenmesine izin veren sisteme tek eşlilik, yani monogami adı verilir. Bu sistemde İkinci bir eşle evlenmek ancak eşin ölümü veya boşanma halinde mümkündür. Aksine ne hukuk ne de toplumun normları izin verir.
Endüstri çağına girmiş olan Kuzey Amerika ve Batı Avrupa toplumlarında tek eşlilik egemendir. Tek eşlilik sadece belirli bir çağın ürünü sayılamaz. Bazı kültürler ve dinlerde sadece tek eşliliğe cevaz vermektedir. Örneğin Hristiyanlık ve Musevilikte tek eşlilik dışında bir seçenek yoktur. Hatta katı bir Hristiyan mezhebi olan Katoliklik boşanmayı dahi yasaklamıştır. Boşanmanın hukuken ve kültürel olarak mümkün olduğu toplumlarda kişinin boşanıp yeniden evlenmesi biçiminde tezahür eden evlilik biçimine dizi tek eşlilik adı verilmektedir.
Kadının veya erkeğin aynı zaman dilimi içerisinde birden çok eşle evlenmesi durumuna ise çok eşlilik, yani poligami denilmektedir. Çok karılık polijini ve çok kocalılık poliandri olmak üzere çok eşliliğin iki türü vardır. Ancak bu türlerden yaygın olanı çok karılılıktır. Çok karılılık, yani polijini, aynı anda birden fazla kadınla evli olma durumudur. Pek çok toplum bu tarz evliliğe izin verir.
Ancak bu sistemin yarattığı sorunlar vardır. Sorunların başında kadın kıskançlığı gelir. Aynı evde birden çok kadınla eş hayatı yaşamaya çalışan erkek, bu kıskançlık ve çatışma ortamının baskısı altında kalacak, kadınlar arasında da bir tahakküm ilişkisi başlayacaktır. Bunu önlemek için bazı toplumlarda, örneğin Zambiya'da yaşayan Tongalarda, erkek her eş için ayrı bir ev açar ve mülkünü karıları arasında paylaştırır.
Madagaskar'ın Tanala toplumunda erkekler bununla da kalmayıp sorunu her geceyi bir başka eşle geçirerek çözmeyi yeğlerler. Bir erkek bu ilkeyi çiğnerse haksızlığa uğradığını düşünen kadın zina davası açabilir ve yüklü bir nafaka koparabilir. Kadınlar arasında kurulan hiyerarşi de bir ölçüde bu sorunu çözer. Türkiye'deki çok karılılık uygulamalarında genellikle başvurulan yöntem budur. Genellikle ilk evlenilen kadın evin hakimidir. Sonra gelenler onun tabisi, üyeliği olurlar, hatta hizmetine girerler. Bu aynı zamanda daha genç ve çekici olan sonradan gelenin bu özellikleri karşısında daha yaşlı ve çekiciliğini kaybetmiş olana bir ayrıcalık tanıyarak durumu telafi etme yoludur.
Bunun gibi Güney Meksika'da yaşayan Lacandron Kızılderililerinde de ilk kadın aile tapınağına girebilme ve Tanrı'ya özel sunular yapma hakkına sahip olan tek kadındır. Gerilim ve çatışmayı önlemek için başvurulan bir başka yol, kız kardeşlerle evlenme tercihidir. İkinci sorun nüfusla ilgilidir. Buna bağlı olarak çok karılılığın yaygın olduğu toplumlarda bütün erkeklerin çok eşle evlenebilmesi söz konusu değildir. Çünkü hiçbir toplumun nüfus yapısı buna uygun değildir. Bu konuda kısıt olmayan topluluklarda nüfusun dengesinin bozulduğu görülür.
Örneğin Avustralya aborijinlerinden Tiviler'de yaşlı bir erkeğin onlarca karısı olabilirken pek çok genç erkek 30'lu yaşlarına kadar bekar yaşamak zorunda kalmaktadır. Çok karılılık giderek yaygınlığını kaybetmekte, modernleşmenin ve küreselleşmenin etkisi altında bir uyarlanma stratejisi olarak etkisiz kalmaktadır. Aksine bu süreçler karşısında dezavantajlı durumlar yaratmaktadır. Parasal ekonomilerde ve tüketim toplumunda bu türden bir evliliği sürdürmenin iktisadi olanağı yoktur. Dolayısıyla çok karılılığı sürdürebilenler giderek daha varlıklı kişiler olmaktadır.
Buna karşılık çok kocalılık çok ender görülen bir durumdur. Genellikle Hint alt kıtasında yer alan Hindistan, Nepal, Tibet ve Sri Lanka gibi ülkelerde yaşayan topluluklarda görülür. Örneğin Hindistan'da yaşayan Todalar ve Tibetliler geleneksel olarak bir kadının bir grup erkekle evlenmesine izin verirler. Pasifik adalarının Merkezan erkekleri de birden çok sevgilisi ya da kocası olan bir kadınla evlenmeyi tercih ederler. Çünkü böylelikle o erkeklerle müttefik olarak davranabileceklerini düşünürler.
Güney Afrika'nın Dobe-Kung topluluğu da bu tür evliliği hoşgörüyle karşılarlar. Kuzey Hindistan'da Jaunsar-Bawar-Pahari'ler arasında erkek kardeş çok kocalığı görülür. Bu evliliklerden doğan çocuklar biyolojik babalarının kim olduğuna bakmaksızın bütün erkeklere baba derler. Paharilerdeki bu uygulama topluluk içindeki kadınların sayısının azlığına bağlanmaktadır. Çok kocalılığın bir başka nedeni olarak erkeklerin askeri ve ticari hareketlilik nedeniyle sık ve uzun süre topluluktan ayrılmaları gösterilmektedir.
Yerleşme ve evlilik.
Evlilik biçimleri eşlerin yerleştiği yere göre de farklılık gösterir. Modern toplumlarda en yaygın biçimde görülen durum evlenen çiftin yeni bir ev açmasıdır. Buna yeni yerli yani neo-lokal evlenme adı verilir. Karmaşık endüstriyel ve kentli ilişkilerin egemen olduğu toplumlarda yeni yerli evlenme yaygındır. İktisadi sistem ve değişen akrabalık ilişkileri de bu yerleşme biçimini destekler. Böylelikle iş gücünün piyasada serbest dolaşımı ve iş olanağının olduğu yere doğru hareketliliği mümkün olmaktadır. Bizim gibi geçiş toplumlarında maddi durumun el vermediği ya da çocuğun bakıma ihtiyacı olan dönemde bu ihtiyacı karşılayacak olanak yaratamayan çiftler geçici sürelerle ebeveynlerinin yanında kalabilmektedirler.
Modern topluluk evlilik yoluyla yerleşmeyi kişilerin tercihine bırakmış olsa da pek çok toplumda eşlerin yerleşecek yeri seçmeleri kendi tercihlerine bağlı değildir. Erkek egemen ataerkil toplumlarda kadının kocasının ailesinin yanına yerleşmesi olağandır. Buna baba yerli, patrilokal yerleşme adı verilir. Bu yerleşme eğilimi sadece baba soyunun izlendiği, baba soylu toplumlarda değil, bazı ana soyunu izleyen ana soylu toplumlarda da görülür.
Ancak ana soylu toplumların büyük bölümünde yerleşim ana yerlidir. Matrilokal. Ana yanlı toplumlarda görülen yaygın bir başka yerleşme tarzı dayı yerli yerleşimidir. Bu durumda evlenen çift karının dayısının yanına ya da yakınındaki bir yere taşınır.
Ambilokal denilen bir başka uygulamada evliler erkeğin ya da kadının ebeveyninin yanında yerleşme konusunda özgürce seçim yapar. Çift yerlilikte bilokal ise erkeğin ve kadının ebeveyninin yanında sırayla ikamet edilir. Bunlara mutlak kategoriler gözüyle bakmamak gerekir. Baba yerli eğilimin ağırlıklı olduğu bizim toplumumuzda da sık görüldüğü gibi anlaşmazlık ya da çatışma durumlarında evlilerin kadının ailesinin yanına taşındığı da olur. Ya da erkeğin prestiji ve zengin bir aile kızıyla evlenmesi durumunda çiftin kadının ailesinin yanında oturması rastlanan bir durumdur. Buna iç güveyliği denir.
Evlilik süreçleri.
Evlilik iki kişinin özel tercihi olmanın çok ötesinde toplumsal bir kurum olup bir toplumsal ağa ve belirli toplumsal süreçlere dahil olmak anlamına gelir. Bu yüzden evliliğe uzanan süreçte kültürden kültüre değişebilen pek çok aşama, tören, armağan, mübadelesi ya da bedel devreye girer. Bu aşamalardan en önemlisi ve ilki eş seçimidir.
Eş seçme biçimleri.
Küçük ölçekli toplumlarda oldukça sınırlanmış eş seçimi biçimlerinden modern toplumdaki daha seçenekli eş seçme biçimine kadar büyük bir değişiklik söz konusudur.
Eş seçme seçeneklerinin kültür tarafından belirli mecralarla sınırlandığı evliliklere tercihli evlilik denir. Aileler, gruplar ve aşiretler içinde ve arasında bağlayıcı nitelik taşıyan ve evlenecek çiftlere ilişkin tercihlerin, izinlerin ve yasakların belirli kurallar doğrultusunda önceden belirlendiği, bu evlilik ilişkisinde aile reisleri yahut akrabalık sistemi içindeki en saygın kişi veya aşiret reisi gibi otoriteler karar verici konumdadırlar. Bu tür evlilik ilişkisinde bireysel kararların ve tercihlerin önemi yoktur.
Topluluk içindeki her kişinin evlenmesi esastır ve bu evlenmelerde temel kaygı iktisadi, siyasal ve toplumsal ilişkiler bakımından en uygun eşin tespit edilmesi ve ailenin güçlenerek süreklilik kazanmasının teminidir. Bu nedenle dulluk ve evde kalmışlık hoş karşılanmaz. En başta gelen kaygı ekonomiktir. Toprağın veya malların bölünmesini ve evin dağılmasını önlemek, rekabet karşısında güçlü olmak ve aileye yeni iş gücü kazandırmak ve bu yapılırken de dışarıdan değil, olabildiğince içeriden ve yakından eş seçmek, tercihli evlilik modelinin temel ilkesidir.
Burada belirleyici ilk süreç, az önce anlattığımız iç ve dış evlilik süreçleridir. Özellikle iç evlilik, eş seçme tercihlerini oldukça sınırlar. Dış evlilik uygulaması olsa bile, tarım toplumlarında evlenme tercihi çevredeki birkaç köyle sınırlı kalacaktır. İç evlilik uygulamalarında en sık karşılaşılan biçimler, paralel ve çapraz kuzen evlilikleridir. Bu evlilik biçimleri birer akraba evliliğidir.
Amca ve teyze çocukları gibi aynı cinsten kardeşlerin çocukları arasındaki evlilik, paralel kuzen evliliği, hala ve dayı çocukları gibi ayrı cinsten kardeşlerin çocukları arasındaki evliliğe ise çapraz kuzen evliliği adı verilir. Kan bağı derecesi aynı olmakla birlikte bazı toplumlarda paralel kuzen evliliği iç evlilik, çapraz kuzen evliliği ise dış evlilik olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmenin temelinde soyu sürdürme kaygısı yatar. Bu iç evlilik değerlendirmesi nedeniyle paralel kuzen evlilikleri daha nadirdir.
Buna karşın Doğu Anadolu'da amca kızı amca oğlu evliliği biçimindeki paralel kuzen evliliğinin yaygın olduğu görülmektedir. Diğer Orta Doğu toplumlarında da amca kızı alma biçimindeki eş seçimi yaygın biçimde saptanmıştır.
Bu durum dış evlilik ilkesi uyarınca çapraz kuzen evliliğinin tercih edilmesi eğilimiyle çelişmektedir. Amca kızı, amca oğlu evliliğinin görüldüğü İran, Afganistan ve Türkiye dışında bu evlilik türünün yaygın olduğu topluluklar Sudan'daki Songhay ve Kebabiş, Sahra'daki Mızap, Berabiş ve Sivan, Kuzey Afrika'daki Rifiyan, Ovladi Nail ve Şaviye, Orta Doğu'daki Bedevi, Afrika boynuzundaki Beja, Orta Doğu'daki Sindi, Hint Okyanusu'ndaki Merina ve Güney Amerika'daki Guahiba topluluklarıdır. Kardeş çocukları evlilikleri içinde bir dış evlilik biçimi olarak algılanan çapraz kuzen evliliği ise paralel kuzen evliliğine göre daha yaygındır.
Bir başka tercihli evlilik türü evlenecek iki erkeğin birbirlerinin kız kardeşleriyle evlenmesi biçiminde işleyen berdel veya berderdir. Buna dizi kardeşler evliliği de denir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olan bu evlenme türüne Hakkari bölgesinde Kepir, Büyük Menderes Havzası'nda ve Gaziantep yöresinde ise değişik yapma denir. Bu daha çok başlık parası vermekten kaçınmak için yoksul ailelerin başvurduğu bir evlilik yoludur. Bu tür ilişkiye giren ailelere berder aile denilir.
Ekonomik nedenle bu evlilik biçiminde aileden birinin ekonomik durumuna uygun düşmeyen armağanlar bile kabul edilmez. Düğün masrafını azaltmak için her iki evlilikte bir tek törenle gerçekleştirilir. Kızlardan birinin ölmesi durumunda evlilik yoluyla aileler arasında kurulmuş olan ortaklığın devamı için dul kalan erkek yine başlık parası ödemeksizin ergen çağdaki baldızıyla evlenir ya da eğer başka biriyle evlenecekse ödemek zorunda kalacağı başlığı ölen karısının ailesinden isteme hakkına sahiptir.
Ayrıca bu evlilik türünde her iki ailenin kızları değiş tokuş edildiğinden aynı muameleyi kendi kızlarının da göreceği endişesiyle aileler gelinlerine iyi davranma yolunu seçerler. Bu evlilik biçimine bazı Kuzey Kafkasyalı gruplarda ve Avustralya'daki Kayri Ayra yerlilerinde de rastlanmaktadır.
Dış evlilik bazı toplumlarda eş arayan erkeklerin bir tür maceracı gibi hareket etmesine neden olur. Bu tür durumlarda yakın köylerdeki eş adaylarının çoğu yakın akraba olduğu için evlilik mümkün değildir. Guatemala yaylalarında yaşayan yetişkin kekçi erkekleri zaman zaman biraz serüven yaşamak, biraz para biriktirmek ama çoğunlukla uygun eş bulabilmek amacıyla gezginci tüccar olarak bütün Kuzey Guatemala'yı dolaşırlar. Benzer durumlarda yakın çevredeki seçeneklerin sınırlı oluşuyla baş edebilmenin bir başka yolu da eşi kaçırmaktır. Ancak bu riskli bir yoldur. Düşmanlık hasıl olabilir ya da pek çok durumda erkek bunun karşılığında bir bedel, başlık ödemek ya da aileden bir kızı karşı tarafa vermek zorunda kalabilir.
Evliliğin aile ya da akraba gruplarınca düzenlendiği gelenekler de yaygındır. Örneğin Yeni Gineli, Bena Benalarda evlilik baba, babanın erkek kardeşi alt klan üyelerinden herhangi başka biri ya da daha uzak akrabalar tarafından düzenlenir.
Yeniden evlenme örüntüleri.
Modern toplumlarda eşin ölümü ya da boşanma durumunda kişinin yeniden evlenmesi büyük ölçüde kendi tercihlerine bağlıdır. Ancak küçük ölçekli toplumlarda özellikle dullar için bu seçim kurumsallaşmıştır. Bu kurumlardan biri levirattır. Levirat uygulamasında erkek eş öldüğünde karısı kocasının erkek kardeşlerinden biriyle evlenir. Böylelikle ilk evlilikten olan çocuklar için baba soyunu sürdürmek mümkün olacaktır. Bir başkası sororat uygulamasıdır.
Sororat'ta Lirivita'nın tersi yani karısı ölen erkeğin onun kız kardeşlerinden biriyle baldızıyla evlenmesi söz konusudur. Bu da artı erkillikle ilişkili bir uygulamadır. Bu evlilik biçimine Türkiye'de ve Polinezya'da rastlanabilmektedir. Pek çok Afrika toplumunda ise hayalet evliliğine rastlanır. Özellikle Nuerlerde ölen bir adamın kardeşi, kardeşi adına dul yengesiyle evlenir. Bu evlilikten doğan çocuklar ise ölü kocanın sayılır. Zulularda ise iki tür hayalet evliliği görülür. İlkinde bir erkek ölmüş olan kardeşinin nişanlısı ya da karısıyla evlenir ve yeni doğan çocuklar ölen kardeşinin çocukları olur. İkincisinde ise bir erkek evlenmeden ölmüş bir akrabası adına evlenerek yine onun soyunu sürdürür. Türkiye'de de görülen bir başka yeniden evlenme örüntüsü Tay Geldi evliliğidir. Tay Geldi, çocuklu dul bir erkekte çocuklu dul bir kadının kendilerinin ve çocuklarının evlenmesi biçiminde ortaya çıkan geniş bir ittifak ilişkisi biçiminde tezahür eder.
Sıra sizde 2. Dul kalan kadınların veya erkeklerin yeniden evlenmeleri için çeşitli kültürel çözüm yolları bulunmuştur. Bunlardan biri ölen eşin kardeşi ile yapılan evliliktir. Böyle bir evliliğin tercih edilmesinin nedeni ne olabilir? Tartışınız.
Ölen eşin kardeşiyle yapılan evliliklerde özellikle ilk eşten olan çocukların bakımı ve güvencesi garantiye alınır. Çocuklarla biyolojik akrabalı olan amca ya da teyze bir yabancıya göre çocukları daha kolay kabullenecek ve sahiplenecektir. Aynı durum çocuklar açısından da geçerlidir. Burada toplumsal ve ekonomik bakımdan yalnız kalan kadın, erkek ve çocuk akrabalara sahip çıkılması durumu yani bir dayanışma söz konusudur. Ayrıca bu tür evliliklerde ilk evlilikte birikmiş olan servetin de yabancı biriyle paylaşılmasına engel olunur ve servetin aile içinde kalması sağlanır.
Bazı toplum ve kültürler yeniden evlenmeyi onaylamaz. Bunun en uç örneği dul kalan kadının kocasına öteki dünyada da hizmet etmesi için intihar etmesi veya öldürülmesi uygulamasıdır. Örneğin Hindistan'daki İsa'dan önce 4. ve 3. yüzyıllarda yaygın olan ve 19. yüzyıla kadar sürdürülen sati uygulamasında kocası ölen kadın kendini yakar ve böylelikle onun yarı tanrıça mertebesine ulaştığına inanılır. Buna benzer bir uygulama Fiji'de şefin ölümü üzerine karılarının kocasının yanında öldürüldüğü lokoku biçiminde görülür. Kocanın ölen karısının ardından öldürülmesine ise nadiren rastlanır. Bunun bilinen tek örneği soylu karısının ardından soylu olmayan kocasının öldürüldüğü Mississippi'nin Natchez Kızılderililerinde bilinmektedir.
Evlilikte iktisadi mübadele biçimleri.
Evlilik aynı zamanda iktisadi bir birliktir ve evlenen kişilerin evlenme karşılığında kendi grubuna veya içine girdiği gruba kazandırdığı iktisadi bir değer vardır. Bu değerin mübadele edildiği çeşitli uygulamalar vardır. Bunların başında başlık uygulaması gelir. Bir erkek ve bir kadınla evlenme hakkını elde etmek için kadının ailesine karşı belli sorumluluklar yüklenir. Bu yükümlülük hizmet karşılığı olabildiği gibi mal ve para ödeme biçiminde de gerçekleşir.
Türkiye'de daha çok para ödeme biçiminde uygulanan başlık Afrika'daki Nuer toplumunda sığır vermek suretiyle yerine getirilir. Başlık ve benzeri kurumlar pek çok toplumda kız veren ailenin iş gücü kaybının telafisine yönelik bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Bu sadece bir iş gücü kaybı değil, aynı zamanda baba yanlı soy sisteminde kızın erkek tarafı lehine kaybedilmesidir.
Çocukların annenin soy grubunu izlediği ve o soyun üyesi olarak tanımlandığı ana yanlı gruplarda başlık uygulaması yoktur. Bir başka uygulama çeyiz veya drahoma biçiminde tecelli eder. Çeyiz, kadının aile grubundaki miras payını önceden almasıdır. Bizde çeyiz kızın evlendiği eve getirdiği ağırlıktır. Yunanistan'da yaşayan hayvancı sarı kaçanilerde de evlenen oğul genellikle geniş aile biçiminde yaşayan baba evinde kaldığı halde kız gelin gittiği eve kendi miras payını da götürür.
Hint toplumunda ise damadın statü ve niteliklerine bağlı olarak kızın ailesinin para olarak ödediği çeyiz miktarı değişir. Çeyizin kimi yerlerde simgesel anlamları da vardır. Örneğin Türkiye'de uygulanan otura kalma geleneğinde kız çeyizini bohçalayıp evlenmek için anlaştığı erkeğin evinin önüne gidip oturur.
Evlilik prosedürü ve tören.
Evlilik toplumlar için en önemli sayılan temel birimin, ailenin ve ittifak ilişkilerinin kurulmasına yönelik en önemli adım olduğundan özel prosedürlere ve törenlere bağlanmıştır. Kültürlere göre değişiklik göstermekle birlikte evliliğe kültürce tanımlanmış ve toplumca tanınmış bir törenler dizisi eşlik eder. İlk aşama evlilik için aile veya grupların birbirine söz alıp söz vermesidir. Bu beşik kertmesi gibi, daha çocuk doğduğunda yapılan bir sözleşme olabileceği gibi, çocukların yetişmesi beklenerek ya da uygun çiftin saptanmasından sonra aile ya da grubun birbiriyle sözleşmesi şeklinde olabilir. Birbiriyle iyi ilişkileri ve çıkar bağı olan iki aile, bu ilişkilerinin ileride de sürmesi için çocuklarını birbirine evlendirmek üzere birbirine söz alıp söz verirler. Çocuklar küçükken bu sözleşme küçük işaretler ve küçük törenlerle uygulanır.
Örneğin erkek tarafı bu sözün bir işareti olarak kıza altın takar veya taraflar çocukları severken bu ilişkiyi anıştıran sıfatlar kullanmayı yeğlerler. Aileler arasındaki ve çocuklar arasında aileler aracılığıyla kurulan ilişki zaman içinde bozulursa sözde bozulmuş sayılır. Pek çok toplumda evlenme öncesinde yapılan nişanlılık süreci de bir tür söz alıp söz verme mekanizmasıdır. Evlilik aşamasına gelindiğinde çok basitinden çok görkemlisine kadar uzanan geniş bir yelpazede pek çok tören biçimiyle karşılaşırız.
Basit törenlere ana yerli Brezilyalı Tapirepe'lerin evlenme prosedürünü örnek verebiliriz. Burada erkek evleneceği kadınla anlaştıktan sonra köy meydanından bir kucak dolusu odun geçirerek kayınlarının evine taşır ve ardından kendi hamağını karısınkinin yanına taşıyarak onun hanesine ait olur. Ancak basit tarımcı toplumlarda bile törenler bu kadar basit olmayabilir. Örneğin Güney Afrikalı Kigatlarlarda evlilikten önce 2-3 yıl nişanlı kalınır. Ancak nişanlılık süresinde eşler daha bu aşamada karı koca sayılır. Hatta birlikte kalabilir. Düğün esnasında ise pek çok aşamayı kapsayan büyük bir törensellik egemendir. Kimi toplumlarda düğünler birkaç gün, hafta haftalarca sürebilir. Şef kabile reisi grubun yaşlıları gibi geleneksel bir otoritenin yönettiği ve evliliğe onay verdiği düğün törenleri olduğu gibi bir din adamının yönettiği ve evliliğe onay verdiği düğün törenleri de çoğunluktadır. Ancak modernleşmeyle birlikte laik düğün ortaya çıkmıştır. Burada evliliği yöneten ve onay veren otorite artık doğrudan doğruya devlettir.
Aile ve hane.
Ebeveyn, anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük akraba temelli toplumsal birime aile denir. Bu tanımla ortaya çıkan çekirdek aileye benzer sorumlulukları paylaşan ve aynı hanede oturan ya da oturmayan akraba olan ve olmayan başkaları da eklenebilmektedir. Bu genişlemenin kastettiği aile biçimine ise geniş aile adı verilir.
Bu toplumsal birimin en önemli işlevi üremenin temini ve türün devamıdır. Ancak aile aynı zamanda bir dayanışma ve ekonomi birimidir. Özellikle endüstri öncesi toplumlarında toplumsal ilişkiler aileden köklenen birinci derece akrabalık ilişkilerinin gerçek ya da tanınmış kandaşlık ilişkilerine dayanan daha geniş toplumsal birimlere doğru genişlediği bir çerçeve içinde kurulur ve anlamlandırılır. Ayrıca aile iktisadi ve demografik bir birimdir. Bu haliyle aile hane adını alır. Endüstri öncesi toplumlarında üretim, dağıtım ve mülkiyet ilişkileri çoğunlukla aile içinde gerçekleşir.
Endüstriyel toplumlarda dahi aile içi üretim ve dağıtım ilişkilerinin büyük ölçüde tasfiye olmasına rağmen pazar dışı mülkiyet ilişkisi miras kurumu yoluyla yine aile içinde kurulmaktadır. İktisadi işlevlerinden arınan endüstri toplumunun aile yapısı artık daha çok çocukların kültürlenme yoluyla toplumsallaştırılması esasına göre örgütlenmektedir.
O nedenle endüstri toplumlarında geniş aile modelleri çoğunlukla ortadan kalkmış ve kapitalist üretim ve tüketim ilişkilerine uygun olan ebeveyn ve az sayıda çocuktan ibaret çekirdek aile biçimi yaygınlaşmıştır. Ailenin insan toplumları için esaslı bir örgütlenme biçimi olmasında insan yavrusunun uzun süreli bir bakıma ihtiyacının olması ve çocuğun yetişkinliğe biyolojik donanımının sunduğu yeteneklerin ötesinde bir soyutlama ve üretme etkinliği yoluyla hazırlanması gereği rol oynamıştır.
Bu soyutlama dil ve semboller sistemi ve üretme etkinliğinin kültürleme biçiminde yavruya aktarıldığı birim ailedir. Aile aynı zamanda çocuğun içinde yaşadığı toplumsal çevreye uyarlanması için gereken kültür kodlarının, normlar ve kuralların öğrenildiği yerdir. Bu karmaşık işlevler ve bu aktarımın uzun süre istemesi, cinsler arasındaki cinsel ilişkinin rastlantısal olması olanağını ortadan kaldırmıştır. Yavrunun uzun süreli bakımı boyunca hayatını sürdürmesi için gerekli üretim etkinliğinden uzaklaşacak olan kadının ve yavrunun bakımını ve korunmasını temin edecek uzun süreli bir kadın-erkek ilişkisinin kurulması, bu sırada cinsel rekabetin önlenmesi ve kandaşlığa dayalı dayanışma ilişkisinin geliştirilmesi, insan türünün ayakta kalmasının temel koşulları haline gelmiştir. Bu nedenle aile evrensel bir toplumsal birimdir.
Sanayileşmiş Batı ülkeleri dışındaki dünyaya bakıldığında çekirdek ailenin bir istisna olduğu görülür. Çok eşli evlilikler ya da tek hatlı akraba gruplarında bu tip aile görülmez. Egemen olan geniş aile modelidir. Geniş aileler en azından iki farklı kuşağa mensup iki ya da daha fazla ailenin bir arada yaşadığı modellerdir. Baba yerli geniş aile bir erkek karısı, oğulları ve gelinleriyle torunlardan oluşmaktadır. Dayı yerli geniş aile ise bir erkek, onun kız kardeşinin oğulları, eşleri ve çocuklarından oluşur. Bir de aynı kuşaktan iki akraba erkeğin, en yaygın biçimiyle kardeşlerin, eş ve çocuklarıyla aynı haneyi paylaştığı birleşik aile grupları vardır. Anılan aile tipleri sonuçta ideal tiplerdir.
Gerçek hayatta birden fazla aile tipi yan yana ya da iç içe bulunabilir. Aile grubunun hangi tipte olacağı, içinde yer aldığı toplumsal çevrenin koşullarıyla, örneğin köyün boyutuyla, buradaki ayrışmalarla, evliliklerin ilişki ağlarıyla ve burada ne kadar yaşadıklarıyla bağlantılıdır.
Akrabalık ve soy.
Akrabalık soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler sistemidir. İnsanın toplumsal bir varlık olarak yaşamaya başlamasından beri akrabalık ilişkileri evrensel bir önem taşır. İstisnasız bütün insan toplumları herhangi bir akrabalık sisteminin varlığını, meşruluğunu ve değişen ölçülerde yaptırımcı gücünü kabul ederler. Bu evrenselliğin nedenleri biraz önceki bölümlerde anlattığımız gibi bir ölçüde biyolojiktir. Ancak biyolojik gereklilikler akrabalık için bir temel oluşturmakla birlikte insanların akrabalığı tanımlama, anlamlandırma ve toplumsal ilişkilerde kullanma tarzları sosyo-kültürel kaygılarla belirlenir. Farklı toplumlarda aynı biyolojik ya da evlilik ilişkilerine sahip insanlar farklı adlandırılabilir, tanımlandırılabilir ve sınıflandırılabilir.
Akrabalık insan toplulukları için iki temel işlevi yerine getirir. Birincisi statü ve mülkiyetin bir kuşaktan diğerine aktarılması, yani mirasın düzenlenmesidir. Bu düzenlemenin biçimleri toplumdan topluma, kültürden kültüre değişir. Bütün toplumlarda bireyin ölümünden sonra geriye bıraktığı bir şeyler vardır. bırakılan şeylerin yani terekenin paylaşılması ya da belli kişilerce elde edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek kargaşayı önlemek için bütün kültürler toplumsal ve maddi mirasın aktarımına ilişkin kurallar geliştirmişlerdir.
Mirasın aktarılmasında temel kural, mirasın büyük oranda akrabalık sistemi içinde ve akrabalık sistemi tarafından el değiştirmesidir. Akrabalığın ikinci temel işlevi, toplumsal grupları oluşturması, insanlar arasında dayanışmanın sağlanması ve grubun sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu süreklilik akrabalık sistemi içinde ortaya çıkan otorite mercileri yoluyla sağlanır. Bu otorite soyun izlenme ilkesine göre sistem içindeki en büyük erkeğin ya da en büyük kadının elinde olabilir.
Akrabalık kategorileri.
Birbirinden ayrı olan ama karşılıklı ilişkisi bulunan iki akrabalık türü söz konusudur. Bunlardan biri kandaşlıktır. Kandaşlık biyolojik temelli bir soy akrabalığıdır. Hısımlık ise evlilik yoluyla edinilmiş akrabalıktır. Ancak her toplum kandaşlığı farklı biçimde tanımlar. Bazı toplumlarda çocuk yalnızca anasıyla kandaş sayılırken bazılarında yalnızca baba kandaşlığı kabul edilir.
Ebeveyn, kardeş ve yeğenler.
Bütün akrabalık sistemlerinde ebeveynlerle çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişki olmak üzere iki temel ilişki vardır. Bunlar en yakın biyolojik ilişkiler olmakla birlikte biyoloji bu ilişkilerin yalnızca temelini oluşturur. Tanımlamalar ise kültüreldir.
Modern Batı toplumlarında biyolojik baba toplumsal ve yasal olarak tanınan babayla annenin kocası arasında bir ayrım yapılmaktadır. Bu üç statü aynı kişide toplanabilir ancak bu zorunlu değildir. Çiftler boşanıp yeniden evlendiğinde kategorilere açıklık getirmek üzere üvey baba ve gerçek baba kategorileri kurulur. Başka toplumlarda bu durum daha karmaşık hale gelebilir.
Örneğin Nuellerde kadınlar hatta ölüler bile toplumsal baba rolünü üstlenebilir. Kardeş tanımlamaları da aynı ölçüde karmaşık olabilir. Modern Batı toplumlarında kardeşlik genellikle aynı anne babadan olmak gibi bir kandaşlık ilişkisine dayanmakla birlikte, boşanma sonucunda yeni haneye katılan ya da evlat edinilmeyle ortaya çıkan kardeşlikler söz konusu olabilir. Çok eşlilik durumunda da farklı bireylerden doğan çocuklar birbirinin kardeşi sayılır. Bizim gibi bazı toplumlar kardeşleri ait oldukları yaş grubuna göre ayırt ederek isimlendirir. Abi, abla gibi. Bazı başka toplumlarda, örneğin Şayenle Kızılderililerinde ise erkek kardeş ile bütün erkek yeğenler ya da kız kardeş ile bütün kadın yeğenler, kuzinler aynı terimle anılarak kardeş sayılır.
Yeğenlik yani kardeş çocukları kategorisi ve kuzenlik de yani amca, hala, teyze, dayı çocukları kategorisi temel akrabalık sistemi unsurlarıdır. Bazı toplumlarda çapraz kuzenler karşıt cinsiyetten kardeşlerin çocuklarıyla paralel kuzenler yani aynı cinsten kardeşlerin çocukları ayırt edilir.
Akraba adlandırma sistemleri.
Çok sayıda akraba adlandırma düzeni vardır. Buna karşılık antropologlar bu düzenleri bazı örnek sistemler altında birleştirmişler ve 6 sistem önermişlerdir.
1. Hawaii sistemi. En az sayıda terimi kapsayan en yalın akrabalık sistemidir. Aynı kuşakta yer alan ve aynı cinsiyetten olan bütün akrabalar aynı adla anılırlar. Bütün kadın kuzenler kız kardeş, bütün erkek kuzenler ise erkek kardeş olarak anılır. Aynı şekilde anne babanın kuşağında yer alan bütün akrabalar için sadece cinsiyetlerine göre ayrışacak şekilde aynı terim kullanılır. Kuzen evlilikleri genellikle yasaktır.
2. Eskimo sistemi. Batılılar tarafından Eskimo adı verilen ve Kuzey Kanada ve Grönland'ın Kuzey Kutup sahasına yakın bölgelerinde yaşayan Inuit toplumuyla Kuzey Amerika'da yaşayan bazı Kızılderili kabilelerinde geçerli olan bu akrabalık sisteminde kuzenler, erkek ve kız kardeşlerden ayırt edilerek isimlendirilmekle birlikte bütün kuzenler aynı akrabalık kategorisi içinde yer alır. Ebeveynlerin kız ve erkek kardeşleri ebeveynlerin ayrı bir kategorisi teşkil ederler ancak cinsiyetlerine göre ayrı adlarla anılırlar. Bununla birlikte örneğin amcayla dayı ya da halayla teyze arasında bir takım ayrım söz konusu değildir. Anne, baba, kız ya da erkek kardeş terimleri yalnızca çekirdek aileye mensup kişiler için geçerlidir. Kişinin mensubiyeti bakımından anne ve baba tarafı arasında bir ayrım yoktur.
3. Sudan Sistemi. Sudan Sistemi bütün sistemler arasında en fazla ayrım içeren sistemdir. Burada bütün kuzenlere farklı bir ad verilmektedir. Bu sistemde amca, hala, dayı ya da teyze çocuklarının her biri kız ya da erkek oluşlarına göre ayrı bir adla anılır. Baba yanlı soya göre örgütlenmiş ve karmaşık bir iş bölümüne, belirgin bir toplumsal tabakalaşmaya sahip toplumlarda görülür.
4. Omaha Sistemi. Adını Omaha Kızılderili kabilesinde görülmesi nedeniyle oradan alan bu sistem baba yanlı soyla ilintilendirilmektedir. Bu sistemde aynı kuşaktan birkaç akraba için aynı terim kullanılır. Örneğin babayla amca, anne ile teyze aynı adla anılır. Benzer biçimde erkek kardeşlerle paralel erkek kuzenler, kız kardeşlerle paralel kız kuzenler aynı adla anılır. Ancak ana yanlı ilişkiler söz konusu olduğunda kuşak farkı pek gözetilmeden anne, teyze ve dayının kızıyla dayı ve dayının oğlu aynı adı almaktadır.
5. Crow Sistemi. Omaha sistemindeki ana yanlı örüntüye benzediği söylenebilir. Babanın ana soyundaki akrabaları, baba, amca, hala oğlu ile hala veya hala kızı cinsiyetlerine göre aynı adla anılırken ana yanındaki akrabalar arasında kuşak farkları gözetilir. Buna uygun olarak kişinin annesi ve teyzesi aynı adla, kız kardeşi ve paralel kız kuzenleri aynı adla, erkek kardeşleri ile paralel erkek kuzenleri aynı adla anılırlar.
6. Iroquois Sistemi. Kişinin anne babasının kuşağını ele alış tarzı bakımından Crow ve Omaha sistemlerine benzer. Bu sistemde kişinin babasıyla amcası aynı adla, anasıyla teyzesi aynı adla anılmaktadır. Ancak çapraz kuzenlerin ele alınış biçimi farklıdır. Bu sistemde çapraz erkek kuzenler yani amca oğluyla dayının oğlu ile çapraz kız kuzenler yani halanın kızıyla dayının kızı ayrı birer kategori altında toplanmıştır. Bu sistem çapraz kuzen evliliğini teşvik eden toplumsal düzenlemelerde görülür.
Akrabalık temelli gruplar ve soy. Çeşitli boyutlarda toplumsal gruplar olduğu gibi, örgütlenme temeline bağlı olarak da toplumsal gruplar farklılaşır. Bu gruplar içinde en köklü ve belirleyici toplumsal gruplardan birisi, akrabalık temelli gruplardır. Akrabalık temel bir toplumsal ilişki formudur ve küçük ölçekli toplumlarda genellikle grupların oluştuğu en önemli ya da tek araçtır. Karmaşık toplumlarda akrabalığın bu anlamdaki rolü çok daha sınırlıdır.
Akrabalık grupları yardımlaşma, saldırma ya da savunma, törensel birlikler oluşturma, siyasal bir grup, lobi grubu ya da idareci bir klik olma türünden işlevler ve amaçlar yüklenebilir. Bu amaç ve işlevler etrafında örgütlenebilir. Bunların yanı sıra akrabalık temelli bir grubu ekonomik bir birim olarak da görebiliriz.
Küçük ölçekli toplumlarda akrabalık toplulukları genellikle ortak mülk sahibi birimlerdir. Bu ortak mülk, toprak, hayvan, törensel araç ve gereçler ya da kolektif mülkiyetin başka bir konusu olabilir. Toplum karmaşıklaştıkça ortak mülkiyet ilişkileri de gevşer ve ortak mülkiyet alanı aile birimine kadar daralır, sonra da orada da gevşer ve modern pozitif hukuktaki bireysel mülkiyet biçimine dönüşür. Akrabalık temelli gruplar büyük ölçüde soy esasına göre örgütlenir.
Soy.
Soy kavramı kişiyi atalarına bağlayan, toplumsal ve kültürel olarak tanınmış bağları ifade eder. Kavram ortak bir erkek ya da kadın ataya dayalı akraba grubu olarak tanımlanabilir. Soyun toplumdan topluma, kültürden kültüre tanımlanmasında değişiklikler görülür. Antropologlar soyun belirlenmesinde birkaç ilke saptamışlardır.
Bu ilkeler toplumsal yaşamı biçimlendirmede önemli birer rol oynayan etkenlerdir. Soy ilişkileri, birçok toplumda kişinin toplum içinde üstlendiği rolleri, kamusal alandaki etkisini ve kalıtım biçimini belirler. Soyun toplumsal ilişkilerde rolü ve belirleyiciliği bazı kültürlerde çok güçlüdür. Özellikle atalara tapmaya dayanan, dinsel yaşamları olan toplumlar, zenginlik ve siyasal iktidarın dağılımında soy ilişkilerine birincil bir rol tanırlar.
Örneğin Afrikalı Nuerler arasında en önemli servet biçimi olan sığır miras alma tamamen soy içinde, babadan oğula veya erkek kardeşten erkek kardeşe aktarılma biçiminde gerçekleşir. Birçok küçük ölçekli toplumda toprak soy mensuplarının ortak mülkiyet altındadır. Soy üyeleri bu nedenle iktisadi temelde de ortaklığı ve işbirliği yaparlar. Bu işbirliğini düzenleyen ve toplumdan topluma değişebilen çeşitli kültürel düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler içinde sıklıkla rastlanan dayanışma biçimleri göze çarpar.
Maddi durumu daha iyi olanlar diğerlerini destekler. Yoksul, sakat ya da yaşlılara soy içinde bakılır. Ancak aşırı ölçüde genişlemiş olan ya da üyeleri arasında gerilim ve çatışmanın söz konusu olduğu soylar bölünme eğilimi taşırlar. Buna bağlı olarak soyların küçük alt birimlere ayrıldığı görülmektedir. Nijerya'daki Tiv toplumu buna örnektir. Alt soylar arasındaki ittifak ve rekabet ilişkileri bu alt soyların birbirlerine akrabalık ilişkileri bakımından yakınlık dereceleriyle bağıntılıdır. Ortak ata bakımından birbirlerine yakın olanlar diğerlerine karşı ittifaklar oluştururlar.
Ancak soyun bölünmesi bazen de ortak soydan olma bilincinin yok olmasına neden olabilir. Böyle durumlarda soy ancak birkaç kuşak veya sadece yaşayan kuşaklar boyunca izlenebilmektedir. Bir soyun alt soylara mı ayrılacağı yoksa kopuşla büsbütün ayrı soyların mı ortaya çıkacağı, soyun içinde yer aldığı ekolojik ve siyasal çevrenin etkisi altındadır. Soyun içindeki nüfus artışı eğer doğal çevrenin olanakları tarafından karşılanamayacak duruma gelirse, soy dış çevreye doğru yayılma eğilimi içine girecektir. Eğer bu yayılmanın sınırı başka bir toplumsal çevre tarafından engellenecek bir noktaya ulaşmışsa, bu siyasal engele karşı soy içindeki kesimler arasında ittifak ilişkileri sürecektir. Böyle bir engelin olmadığı barış durumlarında nüfus artışı nedeniyle soy içinden bölünerek ortaya çıkan alt kesimler özel bir varoluş izlemeyi tercih edecek, savaş tehdidi ise bu özel grupları yeniden bir araya getirecektir. Dış tehdidin görece az olduğu veya hiç olmadığı hallerde ise çoğunlukla soy içinde kopuşlar ve özel başka soyların doğuşu söz konusudur.
Belirlenmiş soy ilkelerine göre belirli biçimlerde izlenen soy çizgileri, kişilerin toplumsal konum, kamusal kalıtım gibi birçok ilişkisine belirli sınırlar getirir. Tek hatlı soy en kısıtlayıcı olandır. Burada sadece erkeğin ya da sadece kadının soy çizgisi izlenir. Erkek soy çizgisine baba yanlı, kadın soy çizgisine ise ana yanlı soy adı verilir. Bazı kültürlerde soy her iki yandan da izlenir. Bunlara çift hatlı soy denmektedir.
Bu gibi durumlarda her iki soy çizgisi farklı amaçlarla izlenir. Bazı toplumlarda ise her iki soy çizgisi de kabul edilmekte, hangisini seçeceği kişinin isteğine bırakılmaktadır. Başka bazılarında ise kadınlar ana yanlı soyu, erkekler ise baba yanlı soyu izler. Buna da paralel soy çizgisi denmektedir.
Sıra sizde 3. Akrabalık ilişkileri küçük ölçekli toplumlarda pek çok işlev görür. Endüstrileşmiş kent toplumlarındaysa akrabalık ilişkileri büyük bir dönüşüme uğramış ve söz konusu işlevlerin önemli bir bölümü ortadan kalkmıştır. Bunlar neler olabilir? Tartışınız.
Geleneksel toplumlarda akrabalık ilişkileri toplumsal grupları oluşturan en temel unsurdur. Kişilerin rolleri, diğer insanlarla olan ilişkileri, hak ve ödevleri, toplum içerisindeki statüleri, iktidarları, otorite hep akrabalık ilişkileriyle belirlenir. Akrabalık ilişkileri insanlar arasında dayanışmayı ve grubun sürekliliğini sağlar. Akrabalık gruplarının üretim faaliyetleri gibi konularda yardımlaşma, başka gruplara karşı saldırma ya da savunma, bazen törensel amaçlı birlikler ya da siyasal bir grup oluşturmak gibi işlevleri vardır. Akraba grupları toprak, hayvan, otlak, ev gibi ortak mülk sahibi birimlerdir. Endüstrileşmiş kent toplumlarında ise akrabalık ilişkilerinin sağladığı bu türden işlevlerin büyük bölümü ortadan kalkmıştır. Kişilerin toplumsal konumlarını, statü ve rollerini, diğer insanlarla olan ilişkilerini, hak ve ödevlerini belirleyen başka mekanizmalar vardır. İş hayatının sağladığı ilişkiler, komşuluk ve arkadaşlık ve kent yaşamına özgü başka gruplar akrabalık ilişkilerinin yerini alır. Dayanışma, yardımlaşma ve iş bölümü bu türden ilişkilerle de sağlanabilir. Ayrıca ekonomik, siyasal ve törensel birliklerde akrabalık ilişkileri dışında başka ilişkilerle de oluşturulabilir. Ortak mülkiyetin yerini bireysel mülkiyet alır. Akrabalığa dayalı otorite zayıflar.
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet.
Erkek ve kadın cinsiyetleri biyolojik bir oluşumdur. Ancak biyolojik farkta ve üreme yeteneğiyle belirlenen cinsiyet, ona yüklenen toplumsal ve kültürel anlamlar ve beklentilerle bu biyolojik temelin çok ötesine taşınır. 1970'lerden itibaren feminist antropologlar biyolojik cinsiyetle onu aşan toplumsal cinsiyet arasındaki ayrıma vurgu yapmaya başladılar.
Böylelikle bizim cinsiyetlerde algıladığımız ve varsaydığımız özelliklerin biyolojide indirgenemeyeceğini gösterdiler. Bu çerçevede cinsiyetin toplumsal anlamda nasıl kurulduğuna ilişkin geniş bir araştırma alanı ortaya çıktı. Buna toplumsal cinsiyet adı verildi. Daha 1920'lerde Margaret Mead'in öncü çalışmalarıyla başlayan araştırmalar toplumların ve kültürlerin cinsiyet farklarını kültürel olarak nasıl inşa ettiklerini ve bu inşaların biyolojiden nasıl bağımsız bir biçimde geliştiğini ele aldılar.
1970'lerde yoğunlaşan çalışmalar kültürel farklılıklar olsa inşa edilen toplumsal cinsiyetin aynı zamanda kadın erkek eşitsizliğinin de temeli olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle bu çalışmaların yoğunlaştığı alana başlangıçta feminist antropoloji adı verildi. Böylelikle ev içi alan, kamusal alan, doğal kültür gibi karşıtlıkların eleştirisi mümkün hale geldi. Zira toplumda erkek egemenliğini pekiştiren, bu ayrımlara atfedilen doğallığın söz konusu olmadığı ortaya konmuş oluyordu. Üstelik toplumsal cinsiyet çalışmaları, erkek egemenliğinin batılı olmayan kültürlere özgü bir gerilik olarak kurgulanmasını sağlayan batı merkezci bakış açısını da yıktı.
Çünkü bu ayrışma ve eşitsizlik yaratıcı toplumsal cinsiyet kurgusu batı toplumlarında da geçerliydi. Bazı toplumlarda kadın ve erkek rollerinin belirlenmesinde biyolojik farklılık vurgusunun ağırlıklı olmadığının vurgulanmasıyla erkeklik ve kadınlık kategorilerinin evrensel bir temeli bulunduğuna ilişkin genel yargı kökünden sarsıldı. Böylelikle kadınlık rollerinin biyolojik bir kader olduğuna ilişkin kanı da sarsılmış oluyordu. Zira bütün bu roller kültürleme sürecinde erkek ve kız çocuklara aktarılan kültür belirlenimli rollerdi. Bunun yanı sıra bu roller akrabalık ve evlilik siyaseti adı verilen ve kişileri aşan toplumsal ağların işlemesine hizmet ederler.
Cinsellik ve cinsellik karşısındaki kültürel tutumlar.
Cinsellik esas olarak biyolojik bir güdü olmakla birlikte insanların denetlediği ve koşulladığı bir dürtüdür. Cinsel ilişkilerde belli ölçülerde kişisel tercihler rol oynamakla birlikte toplumsal ve kültürel kaygılar ağırlık taşır. Özellikle bu güdünün yol açabileceği düzensizlikler, rekabet ve çatışmaları önlemek için bütün toplumlar cinsel ilişkileri kurallara bağlarlar. Toplumsal cinsiyetin şekillenmesindeki önemli etkenlerden birisi de budur. Zira cinsellik toplumsal hayatın yarattığı ve zorunlu kıldığı hedeflere ve koşullara uygun biçimde kullanılan stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmiştir.
Örneğin Eskimo'larda erkek için eşinin cinselliği, diğer erkeklerle anlamlı ve kalıcı toplumsal bağlar kurabilmesi için bir araçtır. Bu çerçevede toplumlar belirli cinsel kısıtlamalar getirmişlerdir. Bu kısıtlamalar cinsel ilişkinin bütünüyle yasaklandığı manastır tipi hayattan, modern batı toplumlarında 1960'ların cinsel devriminden sonra görülen evlilik öncesi veya evlilik dışı ilişkiyi de olağan karşılayan tutumlara kadar çeşitlilik gösterir.
Bazı toplumlarda cinsellik sadece üreme amacına dönük bir etkinlik biçiminde asgari düzeye indirgenmiştir. Bu gibi toplumlarda örneğin Yeni Gine'nin yayla topluluklarında cinselliğin erkeği güçsüzleştiren ve bozan bir şey olduğu düşünülür ve açıkça kadınlara karşı düşmanlık beslenir. Pek çok toplumsa cinselliği evlilik düzeyindeki serbestlikle sınırlamıştır. Burada bekaret kavramı önem kazanır ve bekaretin kanıtlanması evlilik töreninin bir parçası haline getirilir. Cinsel kısıtlamalara ilişkin pek çok kültürel tutum kadınların karşı cinsle temasını kısıtlamaya yöneliktir.
Örneğin Orta Doğu'da ve birçok İslam ülkesinde görülen çarşaf uygulaması buna yöneliktir. Cinsel kısıtlamalar toplumun ölçeğiyle de ilişkilendirilebilir. Küçük ölçekli avcı toplayıcı ya da tarımcı toplumlar özellikle evlilik öncesi cinsel ilişkilere geniş ölçekli toplumlara göre daha fazla hoşgörüye sahiptir. Geniş ölçekli toplumlarda ise bireylerin kabul edilebilir cinsel tutumları cinsiyet, yaş, etnik aidiyet, din, toplumsal sınıf gibi etkenlere bağlı olarak geniş bir değişkenlik gösterir.
Bu arada cinsellik kısıtlamalarına ilişkin evrensel bazı tutumlardan da söz etmek mümkündür. Örneğin ensest tabusu, yani yakın akraba olarak tanımlanan kişilerle cinsel ilişkinin yasaklanması evrensel bir kural olarak kabul edilebilir. Ancak bazı akrabalar arasında cinsel ilişkiler yasaklanırken, bazı toplumlarda özellikle küçük ölçekli ya da tarımcı toplumlarda belirli akrabalar arasında evlenmeler teşvik edilir. Geniş ölçekli toplumlarda ise akrabalık sınırlarını aşan etnik aidiyet, toplumsal sınıf ya da dinsel bağlılıklar gibi koşullar evlilik tercihlerinde ağırlıklı bir rol oynar.
Özet.
En temel toplumsal kurumlardan biri olan evlilik ne tür bir işlev görür ve kültürlere göre farklılık gösterir mi?
Evlilik temel toplumsal kurumdur. İnsanlar evlilik kurmak yoluyla hem kültürel ve toplumsal olarak kabul edilmiş biçimde soylarının devamını sağlarlar, hem evlilik yoluyla kurdukları yeni toplumsal bağlar sayesinde dayanışma çerçevelerini genişletirler. Hem de evlilik yoluyla kurulan aile birliği aracılığıyla bir iktisadi birim kurmuş olurlar. Her kültür kendi varoluş koşullarına uygun evlilik biçimleri geliştirmiştir.
Akrabalık sistemleri toplumsal olarak ne tür bir işlev görür ve kültürlere göre farklılık gösterir mi?
Akrabalık sistemleri soy ve evlilik yoluyla kurulmuş ve kültürel olarak kabul edilmiş temel bir toplumsal ilişkiler ağıdır. Dünyada çeşitli akrabalık sistemleri vardır. Akrabaların birbirlerine karşı konumlarını, rol ve statülerini ve bunlara bağlı olarak karşılıklı sorumluluk ve beklentilerini belirleyen bu sistemler, daha çok akrabaların adlandırılmasına ilişkin çeşitli sistemlerde yansımalarını bulur. Antropologlar bu biçimde 6 farklı sistemin var olduğunu öne sürerler. Soy ise kişinin annesinden veya babasından hangisinin atasal çizgiyi izleyeceği ve o çizgilerden hangisini temel akraba kabul edeceğini, daha başka deyişle hangi çizgiyi esas alacağını belirleyen bir sistemdir. Ana yanlı ve baba yanlı olmak üzere 2 temel soy sistemi vardır.
Kadın ve erkeklerin rol ve statülerini, davranış ve tutumlarının belirleyen biyolojik cinsiyetin ötesinde kültürel olarak yapılandırılmış bir toplumsal cinsiyet var mıdır?
Erkek ve kadın cinsiyetleri her ne kadar biyolojik durumlar olsa da bu cinsiyetlerin hayata yüklediği rolleri, sorumlulukları ve toplum içindeki yerleri kültürel tarafından belirlenir. Kültürler özellikle kadın cinsinin soyun devamı bakımından taşıdığı stratejik rol nedeniyle bu cinse özel bir önem yüklerler ve onunla ilgili pek çok kural ve kısıtlama getirirler.
Bu kural ve kısıtlamalar rekabeti önleyici ve dayanışmayı güçlendirici biçimde yapılandırılmıştır.
Kendimizi sınayalım.
Soru 1. Hangisi evliliğin karşıladığı işlevlerden biri değildir? A. Soyun devamını sağlamak. B. Çocukların bakımını ve güvencesini sağlamak. C. Ekonomik bir birlik oluşturmak. D. Toplumsal bir statü sağlamak. E. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlamak.
Doğru yanıt E seçeneği. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlamak. Yanıtınız doğru değilse evlilik ve aile bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 2. Evliliğin gruplar arasında bir kadın takası olduğunu öne süren antropolog kimdir? A. Levi Strauss, B. Malinowski, C. Mead, D. Boas, E. Radcliffe Brown.
Doğru yanıt A seçeneği. Levi Strauss. Yanıtınız doğru değilse evlilik ve aile bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 3. Endogami nedir? A. Tek eşli evlilik, B. Çok eşli evlilik, C. İç evlilik, D. Dış evlilik, E. Dolaylı takas evliliği.
Doğru yanıt C seçeneği. İç evlilik. Yanıtınız doğru değilse evlilik ve aile bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 4. İki erkeğin birbirlerinin kız kardeşleriyle evlenmeleriyle gerçekleşen evlilik biçimine ne ad verilir? A. Çapraz kuzen evliliği, B. Berder, C. Tay geldi, D. Levirat, E. Sororat.
Doğru yanıt B seçeneği, Berder. Yanıtınız doğru değilse evlilik ve aile bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 5. çocuklu dul bir erkekle çocuklu dul bir kadının kendilerinin ve çocuklarının evlenmesi şeklinde gerçekleşen evlilik biçimine ne ad verilir? A. Levirat, B. Paralel evlilik, C. Anlaşmalı çapraz evlilik, D. Tay geldi, E. Hayalet evliliği.
Doğru yanıt D seçeneği, tay geldi. Yanıtınız doğru değilse evlilik ve aile bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 6. Erkek egemen yani ataerkil toplumlarda yeni evlenen bir çift genellikle ne tür bir yerleşmeyi tercih eder? A. Patrilokal, B. Matrilokal, C. Ambilokal, D. Bilokal, E. Palilokal.
Doğru yanıt A seçeneği, patrilokal. Yanıtınız doğru değilse evlilik ve aile bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 7. Evlilik yoluyla edinilen akrabalığa ne denir? A. Kandaşlık, B. Hısımlık, C. Üveylik, D. Ahbaplık, E. Soydaşlık.
Doğru yanıt B seçeneği, hısımlık. Yanıtınız doğru değilse akrabalık ve soy bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 8. Hangisi antropologların tanımladığı akrabalık sistemlerinden biri değildir? A. Sudan sistemi, B. Hawaii sistemi, C. Eskimo sistemi, D. Çin sistemi, E. Omaha sistemi.
Doğru yanıt D seçeneği, Çin sistemi. Yanıtınız doğru değilse akrabalık ve soy bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 9. Kadınlık ve erkekliğe yüklenen toplumsal ve kültürel anlamlara ne ad verilir? A. Cinsiyet, B. Cinsiyet bölünmesi, C. Toplumsal cinsiyet, D. Cinsiyet farkına dayalı toplumsallık, E. Kültürel cinsiyet algısı.
Doğru yanıt C seçeneği, toplumsal cinsiyet. Yanıtınız doğru değilse cinsiyet ve toplumsal cinsiyet bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 10. Cinsellikle ilgili olarak dinleyeceğiniz ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Cinsellik biyolojik bir güdüdür. B. Cinsellik kültürel olarak çeşitli kurallarla düzenlenmiştir. C. Cinselliğin algılanışı kültürden kültüre farklılık gösterir. D. Cinselliğe getirilen bazı evrensel yasaklamalar bulunur. E. Cinsellikle ilgili tutum ve davranışlar evrenseldir.
Doğru yanıt E seçeneği. Cinsellikle ilgili tutum ve davranışlar evrenseldir. Yanıtınız doğru değilse cinsiyet ve toplumsal cinsiyet bölümünü yeniden dinleyiniz.
Yaşamın içinden.
Radikal Gazetesi'nden 29-11-2006. İşte Türk ailesi.
Mal erkekte, ev işleri kadında. Görücü usulü hala yaygın. Akraba, komşu ziyareti seviliyor. Birlikte sinemaya gidilmiyor. Sigara yaygın, alkolse değil. Radikal Ankara, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile TÜİK 24.647 kişiyle görüşerek Türk ailelerinin profilini çıkardı. Türk aile yapısı araştırmasına göre ailelerin en çok gerçekleştiği etkinlik akraba ve komşu ziyareti olurken 3 kızdan biri 18 yaşından küçük evlendiriliyor.
10 Haziran-29 Ağustos 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları dün Devlet Bakanı Nimet Çubukçu tarafından açıklandı. 1993'ten beri yapılan en kapsamlı araştırmaya göre 21. yüzyılın başındaki Türkiye'nin aile yapısı şöyle.
Aileler küçülüyor. 1993'te 4.75 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 3.8'e düştü. Bu rakam kentte 3.7 iken kırda 4.6. ABD 2001 itibariyle hane halkı büyüklüğü 2.45. Türkiye'de hanelerin %80.7'si çekirdek ailelerden, %13'ü geniş ailelerden, %6'sı tek kişilik hanelerden, %0.4'ü de öğrenci ve işçilerden oluşuyor. Türk halkının %94'ü bir aile çatısı altında yaşıyor. ABD'de bu oran 1995'te %46.8, 2001'de ise %51.8 idi.
Mal erkekte. Bireylerin sahip olduğu müstakil ev apartmanların %11.5'i kadınlar, %28.3'ü erkekler adına kayıttı. Otomobillerin de %2.2'si kadınların, %14.4'ü erkeklerin. kadınların %80.2'sinin, erkeklerin %39.6'sının üzerine kayıtlı bir gayrimenkul veya araç yok. 1993 araştırmasında erkeklerin %74.3'ünün gayrimenkulü vardı.
Hafta sonları beraberiz. Aile üyelerinin %73.4'ü sabah kahvaltısında, %88.8'i akşam yemeğinde, %90.2'si hafta sonlarında bir araya geliyor. Kırda yaşayanların %86.31'i sabah kahvaltısında buluşurken, kentte bu rakam %66.4. Hane halkı üyelerinin düzenli olarak bir araya geldikleri zaman dilimlerinin başında hafta sonları %90.2 ile ilk sırada.
Ailece sinemaya gitmeyiz. Hane halkının %24.9'u akraba ziyaretlerini, %23.4'ü komşu ziyaretlerini, %22.1'i alışverişi ve %20.8'i arkadaş ziyaretlerini birlikte yapıyor. Hane halkının %84.3'ü sinemaya ve tiyatroya hiç birlikte gitmezken, %2.8'lik bir kesim sık sık birlikte gidiyor. %68.6 dışarıda yemeğe, %52.4 ise pikniğe hiç gitmiyor.
Ev işi kadından sorulur. Ev işlerinde yemek pişirmenin %87.1'i, ütü yapılmasının %84.3'ü, sofranın kurulup kaldırılmasının %74.1'i kadınların işi. Fatura ödemenin %69.1'i, küçük tamiratların %68.4'ü erkeklerce üstleniliyor. Kadın erkek arasındaki en adil yapılan ev işi günlük yiyecek içecek alışverişleri.
Türkler bir defa evlenir. Evlenenlerin %95.7'si bir, %4'ü iki defa, %0.3'ü 3 ya da daha fazla evlilik yapmış.
Genç evleniyoruz. Evlenen kadınların %58.7'si, erkeklerin %58.2'si ilk evliliğini 18-24 yaşları arasında yapmış. 18 yaş altında evlenme oranı kadınlarda %31.7 iken erkeklerde %6.9. 1993 araştırmasına göre ilk evlenme yaşı 18 yaşından küçük olanların oranının %75.72 olduğu düşünülürse, erken evlenme yaşının son 10 yılda azaldığı görülüyor. Erkeklerin %6.9'u, kadınların %31.7'si 18 yaşın altında evleniyor. Erkeklerin %58.2'si, kadınların da %58.7'si 18-24 yaş aralığında evleniyor.
Görücü usulü yaygın. Görücü usulüyle ve kendi ailelerinin kararıyla evlenen kadınların oranı %36.2, erkeklerin ise %24.8. Görücü usulüyle ancak kendi kararlarıyla evlenen kadınların oranı %28, erkeklerin oranı %31.9. Kadınların %27.4'ü, erkeklerin ise %35.2'si kendi seçimleri ve ailelerinin onaylarıyla nikah masasına oturmuş. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlenen kadınların oranı %6.7, erkeklerin ise %6.3.
Resmi ve dini nikah yapıyoruz. Evliliklerin %85.9'unda hem resmi hem dini, %9.7'sinde yalnız resmi, %3.7'sinde ise sadece dini nikah kıyılmış. %0.6'sının hiçbir nikahı yok. 1993 araştırmasına göre sadece dini nikah yaptıranlarda %1.2 oranında azalma var.
Kentte bile başlık parası. Evliliklerin %17.12'sinde başlık parası verilmiş. Bu oran kırda %23.5, kentte ise %13 düzeyinde. 65 yaş üzeri evliliklerin %28.7'sinde, 55-64 yaş arasındaki evliliklerin ise %26.7'sinde başlık parası ödenmiş. 1993 araştırmasında başlık parası verenlerin oranının %26.68 olduğu göz önüne alındığında, geçen 10 yılda başlık parasında düşüş olduğu gözleniyor.
Okuma parçası.
Trobriand'da evlilik.
Trobriand adalarında evlilik yalnız iki eş arasında bağ kurmuyor, koca ile aile ve özellikle de kadının kardeşi arasında sürekli ve karşılıklı bir ilişki yaratıyor. Kadınla kardeşi arasında çok özel nitelikte ve yine çok önemli bir akrabalık ilişkisi vardır. Trobriandlı bir aile içinde kadın her zaman bir erkeğin koruması altında kalır. Bu adam kadının kardeşlerinden birisidir, o yoksa anne soyundan en yakın başka bir erkek olur. Kadın ona boyun eğmeli ve ona karşı kimi görevleri yerine getirmelidir. Erkek akraba ise kadının rahatını gözetmeli, evlendikten sonra bile ekonomik yaşamını güvence altına almalıdır.
Erkek kardeş kendi kız kardeşinin çocuklarının doğal vasisidir. Çocukların gözünde ailenin yasal şefi baba değil odur. Erkek kardeş kendi açısından çocuklara göz kulak olmalı ve kendi yiyeceğinden önemli bir payı onların evine vermelidir. En zor yükümlülük de budur. Çünkü evlilik kocanın köyünde olur. Genç kadın gider kocasının topluluğunun içine yerleşir. Bu durum her zaman sürekli gidip gelmeleri gerektirir.
Ürün alınınca patatesler sınıflandırılır ve her bahçenin ürünü konik biçiminde harmanlanır. Bahçedeki başlıca pay her zaman kız kardeşin evine gönderilir. Bana bilgi verenlere göre bir yiyecek yığını şu anlamı gelir. Bakınız, kız kardeşim ve çocukları için neler yaptım. Ben iyi bir bahçıvanım. Kız kardeşim ve çocukları hiçbir zaman yiyecek kıtlığından acı çekmeyecektir.
Birkaç gün sonra harman bozulur, patatesler sepetlere konulur ve kız kardeşin oturduğu köye taşınır. Orada yeniden kadının kocasının evinin önünde konik biçiminde yığın yapılır. Bu kez bu topluluğun üyeleri gelir, patateslere hayranlıkla bakarlar. İşlemlerin tüm bu törensel yanı daha önceden bilindiğimiz bir uzlaştırıcı güce sahiptir.
Bu işlemlerin temelinde sadece tutku ve övünme yoktur. Burada karşılıklı ilişki ilkesi diğerlerinde olduğu kadar önemli bir rol oynar. Her şeyden önce koca eşinin ailesinden aldığı ve her yıl dönüşümlü olarak verilen ödülünü almalıdır. Daha sonra çocuklar büyüdüğü zaman doğrudan doğruya dayılarının otoritesi altına girerler. Erkek çocuklar yaptığı her işte dayıya yardımcı olur ve ödenmesi gereken borçlara katkıda bulunur.
Kaynak Malinowski, 1998, İlkel Toplum, çeviri H. Portakal, Ankara, Öteki Yayınları, sayfa 29-31.
Ünite destek bilgileri.
Drahoma.
Başlık parasının tersi olan bu uygulamada kadının ailesi erkek tarafına bir tür düğün hediyesi olarak para veya mülk verir.